Türkiye'nin liderleri Akbank'ın katkılarıyla Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Dalga Kıran İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi değerli dostum Steven Young ile devam ediyor. Hoş geldin Steven. Nasılsın?
Hoş bulduk Koraycığım. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Senle ve tüm izleyicilerle beraber olmaktan çok memnunum. Sen nasılsın? İyi misin?
Ben de çok iyiyim Steven. Bütün dinleyicilerimiz merak ediyordur. Senin gibi ilham veren bir liderin kariyer basamakları nelerdir? Kendinden bahseder misin?
Peki, 64 doğumluyum. Ondan sonra evliyim. İki tane de oğlum var özel tarafta. İş tarafında şöyle söyleyeyim, 33 yıl Alman şirketleriyle çalıştım. Son 25 senesi Bosch'ta geçti. Bosch grubunun Türkiye ve Orta Doğu başkanlığını yaptım. Ve 2021'de orada da 25 yılı doldurduktan sonra dedim artık biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye evimiz oldu. Bundan sonraki aktif çalışma hayatımda hem tüm şirketlerine bir destek vereyim, dokunayım diye. Onun için bir hikaye yazmak için Dalga Kıran grubuyla, ki Adnan Dalga Kıran da uzun yıllardır benim dostumdur, yollarımızı birleştirdik ve güzel bir hikaye yazmak için Türkiye'den bir aile şirketi, sanayi alanındaki gayet başarılı bir şirketi alıp bir global multinational hale getirmek için 2030 yıl vizyonumuzla bir yolculuğa çıktık Koray. Onun yanında kendi işlerim de var. Almanlarla beraber Türkiye'de yaptığım yatırımlar, onlar da devam ediyor. Ama Türkiye'deyiz artık bundan sonra, onu söyleyebilirim.
Çok güzel hikayeler yazıyorsun, onu biliyorum. Dalga Kıran'da da müthiş bir şey olacaktır, yine bir hikaye yazılacaktır. Değişim ve dönüşümü yönetme deyince akla gelen liderlerden bir tanesisin. Geçtiğimiz 2-3 yıla bakınca da hayatımıza birçok değişti ve değişiyor. Değişim ve dönüşümü konuşalım mı?
Memnuniyetle, buyur.
Şimdi pandemi dönemi öncesi bambaşka bir liderlik vardı. Bambaşka bir işin insani boyutu vardı. Pandemiyle beraber birçok şey de değişti. Ve bu değişme o kadar hızlı oldu ki iş yapma şeklimiz değişti. Beraber işte hibrit şeyler meydana geldi. Diğer taraftan bakınca çok önemli bir kendi kendini yönetebilme becerisi diye bir kavram çıktı. Seninle bu kavram konusunda da konuşmak istiyorum. Bize bu pandemi öncesi ve şu anki geçiş dönemini bir anlatabilir misin? Neler yaşadın? Nasıl şirketleri yönetiyorsun?
Pandemi öncesi ve pandemi dönemi ben Bosch'taydım. Oradaki deneyimlerimden sana bahsedeyim. Ondan sonra onu alayım. Türkiye'yi dünyaya modelleştiririz istersen. O dönemde şuna odaklanmıştık. Yani yaklaşık 2015 yılından itibaren çevik iş modelleri. Yani hem çalışma alanında hem de iş modelleri olarak agility, yani çeviklik konusuna odaklanmıştık. Sadece büyük olmak yetmiyor, bazen aşırı büyük olmak da dezavantaj, bir handikap olabiliyor. Şirketler ne kadar çevik olabilirse, esneklik ve hız da bunun içinde dahil olmak üzere, gelecekte çok çok daha başarılı olabileceklerini konuşuyorduk, öngörüyorduk. Ve 2015'te biz bir proje başlattık Bosch Türkiye grubu olarak. O da dijital çalışma ortamını yarattı. Ve bununla beraber evden çalışma veya uzaktan çalışma modelini Bosch dünyasında Amerika ve Almanya ile beraber Türkiye ilk üç olarak biz uyguladık. Yıl 2015 ve İstanbul gibi bir şehirde bu pilot uygulaması çok tuttu. Yani düşünebilirseniz çalışanlarınız günde yaklaşık 2 ile 3 saat yolda geçiriyor. Bu zamanı kazandık çalışanlarımıza ve çalışanlarımıza daha kaliteli bir iş ortamı yarattık. Ve bizim başlamamızda ayda 4 iş günüyle başladık 2015 yılında. Ondan sonra bunu kademeli olarak hem fabrikalarda hem de idari binalarda, idari ofislerde çoğalttık. Pandemi geldiği zaman bizim için iş oldukça kolaydı. Çünkü biz bir gecede çalışanlarımızın %100'ünü home office'e aktarabildik. Mart 2020'den bahsediyorum ben. Altyapı buna müsaitti. Teknik altyapıdan bahsediyorum. Çalışma kültürü buna müsaitti. 5-6 yıllık bir tecrübemiz olmuştu. Ve süreçler de buna müsaitti. Ve bu anlamda biz pandemideki dönemi Mart 2020'de %100 home office'e geçerek bu şekilde, yanlış hatırlamıyorsam geçen senenin ortasına kadar bu şekilde devam ettik. Şimdi tabii kademeli olarak hibrit modellere dönüşme var. Bu büyük bir, nasıl söyleyeyim, büyük bir adımdı Koray. Çünkü bizim için biz hazırlıklıydık buna. Yani agility'yi çok konuşanlar oldu pandemi öncesi. Altyapısı buna hazır olduğu zaman çok çok daha rahat geçebildik. Bir avantajdan bahsedeyim burada. Y nesili. Benim o dönemde yönettiğim şirketin ortalama yaşı 34'tü. Ve 34 yaşındaki çalışanlarımız bu teknolojiye çok çok hızlı adapte olabildiler, benimsediler ve çok da iyi sonuçlar elde ettik. Yani artık şunu gördük, haftada 50 saat, 55 saat çalışarak değil, verimliliği ölçebilecek, output'ları ölçebilecek bir çalışma modeliyle çok daha kaliteli ve çalışanlar için de çok daha motive edici, özellikle büyük metropol şehirlerde bir çalışma modeline geçtik. Y nesili, yani Gen Y dediğimiz Y nesili bu konuda bana sorarsanız belirleyici kriterlerin bir tanesiydi. Buna hazırlık için de 2015'ten itibaren tabii şirketin çatısının altında baby boomer'lar, yani 1965 ve öncesi doğan nesil var. Bunlar ağırlıklı o dönemde yönetici kademelerinde ve çalışma ortalama yaşı da 34. Bu anlamda bu iki farklı nesilleri aynı hizaya getirmek için birçok uygulama başlattı. Bunların bir tanesi reverse mentoring, yani tersten mentorluk. Yani bir 25 ile 30 yaşındaki arası bir çocuk 50-55 ve üstü yaşındaki yöneticileri işte bu dijital asistanlarımızla, iPad'lerle nasıl hala çalışabilir ve işler devam edebilir uzaktan olmakla beraber, bunların hepsini uyguladık. Dolayısıyla hem baby boomer'lar hazırdı bu döneme, hem de Y nesil çok motive bir şekilde bu dönemi benimsedi ve böyle güzel bir sonuçlar elde ettik. Rakamlara da bu çok olumlu yansıdı. Yani tüm iş konularımızın işleri çok ciddi arttı, verimlilik arttı ve bu anlamda çalışma motivasyonu ve tabii ki anketlere de yansıdı. Çalışanlar memnuniyet anketlerde de özellikle bu alanlarda çok güzel sonuçlar aldık.
Akbank, KOBİ'lere ihtiyacı olan, işini büyüteceği, birçok ürünü bir arada bulabilecekleri paketler sunuyor. Ticari kredili paketler, postlu paketler ve ticari kredi kartlı paketlerle ihtiyacı olan bankacılık ürünlerini tek pakette toplu olarak alan ve ihtiyaçlarını çözen KOBİ'ler, e-ticareti kolaylaştıran avantajlardan da yararlanıyor. KOBİ'ler bu paketleri Akbank Mobil'den tek yerden alıp kolayca kullanabiliyor. Şimdi Steven, sen tabii çok tecrübeli bir lidersin. Hani bakınca 4 uluslararası şirket yönettin. En son liderlik yaptığın şirkette de 18 ülkeyi beraber bir şekilde derleyip toparladın. Şimdi Dalga Kıran'da bir vizyon var. O vizyonu biliyorum. 2030 vizyonu diyorsun. Bunu daha açar mısın bizler için? Dalga Kıran bir nereye gidecek? Bir Türk markası bütün bu bilgi birikimin, bu bütün yönetim becerilerin Dalga Kıran'da 2030 vizyonu bize biraz paylaşır mısın?
Memnuniyetle Koray. Ben Dalga Kıran'a 1 Ağustos 2021'de başladım. Yani bir seneyi doldurdum Dalga Kıran'da. Buradaki vizyonumuz 1965 yılında kurulmuş bir aile şirketi olarak benim devraldığım dönemde yaklaşık %75-80 ihracat yapan, 100'den fazla ülkeye ihracat yapan, 4 ülkede kendi ofisi olan, gayet güzel, sağlıklı, 2019-20 yıllarında yeni fabrika yatırımlarını yapmış bir şirket. Bizim buradaki vizyonumuz böyle sağlıklı bir zeminde olan sanayi şirketini alıp bir global multinational'a çevirmek. Bunu da çok net şunu söyleyebilirim. 2030'daki grubun hedef cirosu 1 milyar dolar, çalışan sayısı 5.500 kişi olacak. Ana konusu basınçlı hava kompresör üretimi ve bunun yan ekipmanları. Dolayısıyla bizim şu anki öngörümüz, cironun %65'i yaklaşık bu alandan gelecek 2030 yılında, ama %35'lik kısmı da şu anki faaliyette bulunmadığımız alanlardan veya ürün gruplarından gelecek. Dolayısıyla bu keyifli yolculukta hem bir organik büyüme olacak, hem de JV'ler, M&A'ler, işbirlikleri ki biliyorsun şu anki bulunduğumuz dönem işbirlikleri dönemi. Artık hepsini ben yapayım, tek başıma yapayım dönemi bitti dünyada. Ne kadar çok işbirliği yapabilirseniz başka firmalarla o kadar daha çok sinerjileri yakalayıp hızlı büyüyebilirsiniz. Bizim vizyonumuzda 6 tane maddemiz var ve tek bir sayfada bunları görebilirsin. Gayet sade, less is more motosuyla ilerlersek. Bir tanesi markalaşma. 3 tane ana maddemizden bahsedeceğim şimdi vizyonumuzun. Markalaşma. Çatımızın altında Dalga Kıran markası var. Şu anda Hertz markası var. Hertz markası uluslararası markamızdır bizim. Ve bu şekilde burada daha çok markalar olacak. Tabii sadece marka portföyünden ötesi marka değerleri ve paydaşlarımız için bu değerler ne anlama geliyor? Markayla bağlanıp yani connectivity kurabilmek açısından. Bu birinci madde. İkinci maddemiz küresel ayak izi. Evet, mevcut model şirketi buraya kadar getirmiş. Ancak biz gerçekten bir true multinational olmamız gerekiyorsa, istiyorsak bizim de operasyonlarımızı dünyadaki paydaşlarımızın yanına kurmamız gerekiyor. Nasıl Bosch ve diğer şirketler tüm dünyada operasyonlarını kurmuş. Biz de dünyayı 6'ya böldük, 6 bölgeye böldük ve bu bölgelerde regional headquarter'larımızı kurup sloganımız müşterimize 0 kilometre mesafeli olmak, müşterimizin kültürelleri veya ülkesel ekonomik özellikleri dikkate alarak işlerimizi bizzat regionlardan yöneteceğiz. Gelirsek üçüncü ana maddemize teknoloji. Şimdi Koray tahmin ediyorum ki son 100 yılın en hızlı, en yüksek değişimi ve de yıkıcı bir değişim içindeyiz teknoloji konusunda. İlginç bir şekilde de bu dönem, bu son 15 yıl içindeki dönem hep üst üste geldi bu değişimler, bu teknolojik değişimler. Dolayısıyla teknoloji de bizim için olmazsa olmaz ana ayaklarımızın bir tanesi olacak. Bunların içinde yenilenebilir enerji olmakla birlikte hidrojen de bizim için ana noktalarımızın bir tanesi. Dolayısıyla toparlarsak 3 ana maddemiz markalaşma, küresel ayak izi ve teknoloji. Bunlara ilaveten 3 tane tamamlayıcı maddemiz var. Bir tanesi operational excellence, operasyonel mükemmellik. Şirketler belli dönemlerde ya büyürler ya küçülürler. Bu dönemleri iyi yönetmek gerekiyor. Büyüme dönemi bana sorarsan tecrübelerine dayanarak daha riskli bir dönem. Neden? Herkes top line'a odaklanır. O şirket %10, 15, 20 neyse büyüyor. Gayet güzel, gayet memnun. EBITDA da artıyor aşağıda ama operasyonun içindeki verimlilik biraz gözden kaçar. Dolayısıyla operasyonun içindeki verimlilikte çok ciddi kazanımlar yatıyor esasında. Ve bu madde operasyonel mükemmellik her sene şirketin içinden, operasyonundan şirket büyüdükçe verim almak ve bu verimi de EBITDA'ya yansıtmak. Dolayısıyla bu birim bunun için kuruldu. İkinci tamamlayıcı maddemiz Dalga Kıran Akademisi ve Dalga Kıran Vakfı. Şimdi biz şu anda takriben 700-800 kişiyiz dış ofislere de alırsanız. 5000 kişiye gitmek istiyoruz. Bu anlamda ciddi bir talent pipeline'a ihtiyacımız olacak. Bu talent pipeline içeriden de geleceği gibi dışarıdan da gelmesi gerekiyor. Ve biz burada akademiyi bu yüzden kurmak istiyoruz. Yani kendi çalışanlarımızı geleceğe hazırlamak ve yetiştirmek. Bunu kurup ondan sonra dışarıya da açmak istiyoruz. Dışarıdan da adaylarımız için aynı şekilde bir süreçten geçirmek lazım. Vakıf, neden vakıf? Sosyal sorumluluğu sahibi bir şirketiz. Yani topluma, paydaşlarımıza bir şey geri vermemiz gerekiyor. Buna inanıyoruz bir aile şirketi olarak. Dolayısıyla bu vakıf sayesinde yapacağımız faaliyetlerde aynı şekilde topluma kazanımlarımızı paylaşmak adına bir zemin oluşturacağız. Üçüncü tamamlayıcı noktada bu büyümenin organik veyahut inorganik büyümenin desteklenmesi için joint venture'lar yapacağız, işbirlikleri yapacağız, satın almalar yapacağız ve borsaya da açılmak bizim yolculuğumuzun bir parçası. Dolayısıyla 3 ana madde ve 3 tamamlayıcı madde, bu 6 madde bizim ekosistemimizi oluşturuyor Koray.
Zaten şey tabii sosyal sorumluluk aslında ve sürdürülebilirlik başlıkları da seninle konuşmak istediğim başlıklar. Biraz da o kısma değindin. Sürdürülebilirlik konusunda böyle bir yol haritası nasıl? Ajandan nasıl mesela sürdürülebilirlikle ilgili? Neler planlıyorsun? Nasıl bir yol haritan var?
Sürdürülebilirlik konusunda biz şu anda ilk adımda bu geçen sene Glasgow'da yapılan COP26'dan çıkan sonuçlara şirketimizi ve ekosistemimizi olabildikçe uyumlu hale getirmek için odaklandık. Burada biliyorsun karbon ayak izleri ve emisyon bu şekilde ölçümleri öne çıkıyor. Bunu zaten otomotiv sektöründen tut da birçok sanayide görebiliyoruz şu anda. Biz bu anlamda şunu da biliyoruz ki dünyadaki toplam enerji ihtiyacını bir breakdown edersek, kırılmışa yaparsak sanayi takriben 1/3 alıyor. Yani dünyada herhangi bir yıl içinde 100 birim enerji tüketiliyorsa bunun 1/3 sanayiye gidiyor. Sanayi tesislerinin içinde de basınçlı hava kompresörlerde yaklaşık %20'sini, 15'te 20'sini alıyor. Dolayısıyla bizim için müthiş bir potansiyel var burada bu üründe. Bunu söyleyebilirim ben. Ve bizim kendi Ar-Ge'mizde de takriben 80-90 kişilik bir Ar-Ge takımımız var. Devlet destekli ve onaylı bir Ar-Ge departmanımız. Burada içeriden kendi ürünlerimizi, uyumlu ürünlerimizi geliştiriyoruz. Impetus diye yeni geliştirdiğimiz ve piyasaya pazara daha yeni sunduğumuz 3 aylık bir ürünümüz. Ciddi bir enerji tasarruflu bir ürün ve dünyadaki bütün oyuncularla çok rahat boy ölçebilen ve birçoğunu öne geçebilen verilere sahip. Ama sadece ürün bazında kalmayacak bu. Bizim kendi tesislerimizde LEED sertifikalarla beraber ilerleyeceğiz ve buradaki bildiğimiz arabaların özelliklerini de dikkate alarak hepsini komple biz ve bizim paydaşlarımızın ekosistemiyle beraber bu COP26'nın 2050'deki yeşil dönüşüm hedeflerinin doğrultusunda ciddi bir şekilde bir yol haritası hazırlayacağız. Dolayısıyla odaklandığımız ana noktaların bir tanesi bu. Hidrojenden de bahsetmiştim biraz evvel. Dolayısıyla yani sıfır karbon ayak izi bahsediyorsak teknolojilerimizin içinde hidrojen olmazsa olmaz burada. Hidrojen hala da dünyada birçok alanda geliştirme çağında diyebilirim sana. 2030 ölçekler açısından bir kırılma noktası olacak hidrojen için. Biz de buna 2023'te başlayarak hazırlıklarımızı yapacağız. Yani kendi ekosistemimizi oraya karbon ayak izi ve emisyona uyumlu bir şekilde getirmek, öncü olmak, 2023'te sustainability yol haritamızı hazırlayıp ve deklare edeceğiz. Ve bu anlamda hidrojen gibi ve yenilenebilir enerjiler gibi hem ürünlerimiz içinde olacak hem de iş yapış şekillerimizde olacak.
Steven, evet bunlar çok tabii değerli paylaşımlar. Bir de seninle son bir kez yani son bir başlık olarak konuşmak istediğim noktada liderliğin. Yani sen şimdi bir talent konusunda aslında iyi talentları kendi bünyende tutma, onların gelişimine olanak verme, hatta akademiden de bahsediyorsun. Yani bunları sürekli yetiştirip belli bir poolda toplama. Bu liderlik ve yöneticilik tarafın böyle büyük ekosistemleri bir arada getirmen. Biraz bu senin yöneticilik becerilerini de konuşalım mı?
Memnuniyetle. Nereden başlayalım sen söyle.
Yani şimdi şu şekilde hani bakınca hani 4 tane uluslararası şirket burada her çeşit her bilgi birikiminde ve değişik jenerasyonlarda insanlar var. Bunları tek bir çatı altında toplayıp belli bir verimlilik esasında bir hedefe gidiyorlar. Daha sonra bakınca 18 ülke, her biri farklı beklentiler, farklı haritalar. Dolayısıyla bu kadar böyle büyük şirketleri bir arada talentını yönetmek, ortak bir hedefe koşturmak nasıl liderlik özellikleri gerektiriyor?
Valla Koray, herhalde benim güçlü taraflarımdan bahsedersek belki orada biraz oradan yola çıkabiliriz. İş dönüp dolaşıp yine insana geliyor. Yani teknolojiden bahsettik ki o da çok önemli bir noktada. Evet, yapay zeka da var. Bunu çok iyi biliyorum, ileriye gidiyor. Ama işin odağında ve merkezinde yine insan var. Yani bizim onu hiçbir zaman liderler olarak unutmamamız gerekiyor. Yani insana dokunabiliyor olmamız. Bunu yapıyorsanız hem mevcutu iyi yönetebilirsiniz, hem de şirketinizin veya sahip olduğunuz alanın geleceğini iyi hazırlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii bu insana dokunmanın altlarını biraz açabiliriz. Diversity bunların bir tanesi. Yani mutlak ve mutlak diversity olması lazım. Yani çeşitlilik zenginliktir diye bakarım ben. Ve buradaki çeşitlilik, evet, kadın çalıştırmak ve yönetimde ciddi bir oranda kadın bulundurmak, sadece kadın değil, vatandaşlık açısından, yani sadece tek vatandaş çalıştırmak değil, birçok vatandaşları çalıştırarak, bir arada tutarak orada bir takım kurabilmek, bu çok önemli. Farklı yaş nesillerden, yani bunları bir arada tutabilmek ve tabii ki iş rotasyonu ile birlikte değişik iş gruplarını veya meslek gruplarını çeşitlilik sağlayarak motive etmek ve onları yetiştirebilmek ve şirketi daha geniş bir perspektifine gösterebilmek. Dolayısıyla diversity çok önemli. Benim kişisel olarak bir avantajım var herhalde. Bunu ben avantaj olarak görüyorum. Ben iş hayatıma 12 yaşında başladım, Koray. Biliyorsun biz seninle uzun yıllar görüşüyoruz. Ben 30 yaşına kadar Avustralya'daydım. Yani bütün eğitim hayatım öyle geçti. Annem Türk, babam Avustralyalı. Ve Sydney'de 12 yaşında sokaklarda gazete satarak iş hayatıma başladım. Ondan sonra hemen hemen yapmadığım bir iş kalmadı. Yani bütün ortaokul, lise, üniversite, 3 üniversite bitirdim. Hep sürekli çalıştım ben burada. Ve bu bana teoriyi ve pratiği birleştirme imkanını sağladı. Hep kendimi finanse ettim ömür boyunca her şeylerde. Bu da bir sorumluluk getirdi aynı zamanda. Yani para kazanmak, bir şekilde kazanıyorsun parayı. Ama parayı değerlendirmek, onlar çok önemli. Onun getirdiği sorumluluk çok şeydi. Dolayısıyla ben şunu söylerim. Özellikle gençler, bizi dinleyen gençlere şunu söyleyebilirim ki iş hayatına part-time olarak olabildikçe erken atılın. Yani eğer üniversiteye kadar çalışmamışsanız en azından üniversitedeki o yaz tatillerinizde kısa veya orta uzun vadeli staj programlara hemen dahil olun. Çünkü teoriyi ve pratiği ne kadar çabuk bir araya getirirseniz mezuniyet sonra iş hayatınıza bu kadar daha hazır olabilirsiniz. Son olarak da şunu söylemek istedim. Değişimden korkmayın. Yani dün böyle yaptım, yarın da illa böyle olacak. Yok öyle bir şey. Yani değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bunu da son 3-4 sene bize çok bariz bir şekilde gösterdi. Değişimin öncesi olun. Yani geleceği iyi okuyun. Burada gerekirse coaching alın, mentoring alın o şekilde. Ve bu değişimi değişim gelmeden evvel başlatın. Burası çok önemli. Biraz evvel verdiğim örnek, işte biz home office'i Boş'ta 2015'te geçtik. 2020 yılının Mart'ında her şey hazırdı. Bir gecede %100 geçebildik. Yani bu ülke. Yani değişimci siz olun. Değişime önayak olun. Proaktif yaklaşım. Bunların hepsini toplarsak bir araya, tahmin ediyorum lider arkadaşlarım en azından bir iki şey buradan kapabilirlerse. Normalde ben şöyle bir şey derim Koray. Yani birisini izledikten sonra 3 tane key takeaway, 3 mesaj ne alabilirim buradan gittiğim zaman? Ben de bu 3 tane mesajı bu şekilde vermeye çalıştım. Bu çok daha uzun ve derin bir konu. Saatlerce seninle sohbet edebiliriz bu konuyla alakalı. Ama bu 3 madde olarak böyle özetlemeye çalıştım.
Seninle başka bir platformda da bu uzun sohbeti yapmaktan çok keyif alırım. Steven, çok keyifli bir sohbet. Gerçekten çok ilham verici bir hikayen ve liderlik özelliklerin var. Dostum, başarıların hep devam olsun. Katıldığın için teşekkür ediyorum.
Koraycığım, ben de davetin için ve beni burada host ettiğin için ben de sana teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimize selamlıyorum, başarılar diliyorum. Seninle beraber bu sohbeti keyifle yaptım. Kendine iyi bak, görüşmek üzere dostum. Hoşça kal.
Türkiye'nin liderleri Akbank'ın katkılarıyla Koray Bilici'yi anlattı.